Spor. Daima. Spor. Daima.
Los Angeles Lakers parkelerinden dünyaya uzanan basketbol devi Kerim Abdülcabbar. Amerika Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in başta Michael Jordan, Larry Bird ve Magic Johnson gibi oyuncular sayesinde dünya markası haline geldiğini biliyoruz. Peki ya bu markaya Skyhook, yani kanca atışı veya uzun süre elinde bulundurduğu bütün zamanların sayı kralı unvanıyla katkıda bulunan Kerim Abdülcabbar'ı unutmak mümkün mü? O Kerim Abdülcabbar ki Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks ve Showtime döneminden söz edilen her yerde akla gelen ilk isimdir. Onun başarılarla dolu kariyerinde de görüldüğü üzere basketbol kendi yıldızını bir şekilde yaratır fakat asıl hikaye biraz da o yıldızın nasıl ortaya çıktığıyla ilgilidir. 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde doğan Louis Alcindor ailesinin tek çocuğudur. Babası polis memuru, annesi bir market çalışanıdır. Dolayısıyla orta sınıf bir ailede büyür ve kısmen de rahat bir çocukluk geçirir. Aslında onun hikayesindeki kırılma anı ortaokul dönemine rastlar. Çünkü 1.96 boyuyla neredeyse herkesin dikkatini çeker. Ve ilginçtir, bu devasa genç adam alabildiğine uyumlu ve sakindir. Ancak uzun boyu ona sıkıntılı anlar da yaşatır. Özetle kimi zaman neşeli, kimi zaman da içine kapanıktır. Sonunda çözümü basketbolda bulur ve lise takımına katılır. Bu arada lise yıllarında da boyu uzamaya devam eder ve 2 metreye ulaşır. Okul takımı onun forma giydiği 3 sezonun 3'ünde de şampiyon olur. Mezuniyetinden bir gün sonra bütün takımlar bu genç adamın peşindedir. Liseden sonra Kaliforniya'nın UCLA Üniversitesi'ne kaydolur. Alcindor üniversite takımını da adeta sırtında taşır. UCLA formasıyla da tıpkı lise yıllarında olduğu gibi 3 kez şampiyonluk yaşar. Fakat boyu ve pota altı etkinliği başına bela olur. Çünkü Alcindor kanunu olarak tarihe geçen potaya smaç yapmak sırf onun ezici performansı yüzünden lig boyunca yasaklanır. Skyhook, yani çengel atışı efsanesi de bu olaydan sonra başlar. Aynı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı toplumsal ve siyasal olaylar nedeniyle sancılı dönem yaşanır. Bu karışık atmosferde olimpiyat takımına seçilir ancak gitmeyi reddeder. Üstelik 1971 yılında Müslümanlığı kabul ettiğini ve bundan sonra yeni adının da Kerim Abdülcabbar olduğunu açıklar. Müslüman oluşu Amerikan toplumu tarafından yadırganır ama o pişmanlık duymadığını defalarca tekrarlar. Ve sıra nihayet NBA macerasına gelir. Onu bütün takımlar ister ancak onun tercihi Milwaukee olur. 1971'den 75'e kadar bu takımda oynar ve bir de NBA şampiyonluğu kazanır. Milwaukee'den sonraki durak bu kez Los Angeles Lakers'tır. Fakat Lakers döneminin ilk günlerinde işler pek de istediği gibi gitmez. Ta ki Magic Johnson adlı müthiş bir yeteneğin takıma katıldığı o ana kadar. Magic Johnson'dan sonra takıma James Worthy ve yeni koç Pat Riley katılır ve efsanevi Lakers dönemi başlar. Oynadıkları basketbola söylenecek tek kelime yoktur. Dünya basketbolu bu dönemi Showtime olarak adlandırır. Lakers yılları kendisi, takımı, seyircisi, oyuncuları ve hatta bütün dünya için unutulmaz olacaktır. Kerim Abdülcabbar, Lakers'ta oynadığı 9 sezonun 5'inde şampiyonluk yaşar ve 42 yaşında yine Lakers'tan emekli olur. Geriye dönüp baktığımızda akılda kalan sadece Skyhook, yani çengel atışının mucidi, Lakers ve Milwaukee efsanesi 1560 maçta potalara bıraktığı 38.387 sayı ve sayısız başarıyla dolu bir kariyer değildir. Çünkü Kerim Abdülcabbar hayatını sadece parkeler üzerinde kazandığı başarılardan ibaret görmeyen entelektüel bir kişiliktir de. Parkelere veda ettikten yıllar sonra basketbol hakkında edindiği tecrübelerden kaynaklı şu cümlesi de kulaklara küpe olur. Nasıl kaybedeceğini öğrenmediğin sürece kazanamazsın. Kerim Abdülcabbar 2017 yılında ikinci kez geldiği İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni de ziyaret etmiş ve burada namaz da kılmıştır. Ve ben bir zamanlar Lakers formalı posterini odama astığım bu adamı yıllar sonra Süleymaniye şadırvanlarında sanki bizden biriymişçesine abdest alırken gördüğümde çok ama çok duygulanmıştım. Çünkü onun iç yolculuğunu simgeleyen Süleymaniye fotoğrafı en az odamda asılı posteri kadar görkemli ve etkileyiciydi. Basketbol dünyasının unutulmaz isimlerine ayırdığımız program serimizin ikinci bölümünde bu kez ünlü Müslüman basketbol yıldızı Kerim Abdülcabbar'ı analım istedik ve programa Özkan Pekesi'nin bu cümleleriyle başladık sevgili dinleyiciler. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz. Sizleri az önce canlı yayında okuduğum metin Özkan Pekesen'e aitti. Metnin sonunda da bu vurguyu yaptım. Program ekibimizi biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatacağım. Bu programların hazırlanmasında her daim çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Cihan Aktepe ve telefon hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyoloji bölümünden ve spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Tarimciler ve diğer telefon hattında da az önce canlı yayında okuduğum metni de yazan sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Sevgili dinleyiciler, şimdi önce Ahmet Talimciler'in bulunduğu yere uzanıyoruz ve telefon hattımızdan hocamıza bir merhaba diyoruz. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
İyiyiz ama dünya iyi değil değerli hocam. İstersen birkaç cümle onu konuşalım. Şu yaşananlarla bir girizgah yapalım. Sonra Kerim Abdülcabbar'la devam edelim. Hatta onunla da ilintili bir soru sorayım sana.
Valla şunu söyleyebilirim. Yani dünyada var olan bütün rejimler içerisinde savaş en kötüsüdür. Ve savaşın olduğu yerde biliyorsunuz insanlık belli bir yerden sonra rafa kaldırılır. Ve yine aynı şeyi yaşıyoruz. Emperyal anlamda genişlemek isteyen bir ülke görüyoruz. Ve o ülke bir başka ülkeyi kendisine bir takım bahaneler ile sürerek işgal etmeye doğru gidiyor. Yani içinde yaşadığımız 21. yüzyılda bunlarla karşı karşıya kalmak son derece acı. Ama şu vurguyu yaparak en azından bizi dinleyenlere daha net bir bilgi vermiş olayım. Aslında hiçbir şey durduk yerde ortaya çıkmıyor ve çok uzak bir geçmiş değil, hatırlayacaksınız. Bosna'da olanlar.
Evet, evet.
Yani Bosna'da olanlara burası bizim ilgilendirmiyor deyip kulağını kapatan, yani olup bitenleri görmezden gelen Batı dünyası şu anda da Ukrayna'da olanlar karşısında farklı bir yerden bakmıyorlar. Yani bu açıdan hiç yabancı değil bize.
Bir nevi malumun ilamı olarak izliyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, malumun ilamı.
Hocam aslında bu sosyolojinin de psikolojinin de insanlık tarihinin de konusu, biz spor programının girişinde böyle bir değinelim istedim ama hakikaten şunu da bir sorayım, onunla ilgili cevabı alayım, sonra Kerim Abdülcabbar'la devam edelim. Batı veya insanlık ve dünya son yüzyılın en öne çıkardığı işte özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramları bir kere daha alaşağı ediyor. Yani inandırıcılık noktasında çok ciddi bir aşınmaya giriyor bu kavramlar. Buradan kısa ve orta vadede ben çok ümitli sonuçlar çıkacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum, her zamanki karamsarlığımla mı bu yorum yapıyorum?
Yok, her zamanki karamsarlıkla değil. Aslında son derece realist bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Çünkü bu sözünü ettiğiniz kavramların sadece ve sadece Batı ile ya da işte gelişmiş dünya ile bağlantılı olmadığı gerçeğini anlamak durumundayız. Hı hı. Ve dünyada işlerin sadece böyle böyle süslü kavramlarla yürümediğini, bir de real gerçeklik olduğu gerçeğini ortaya koymak durumundayız. Ve burada öyle ya da böyle ülke olarak bu kavramlara sahip çıkmak başka bir şey. Bir de kendi gücünüzü her daim gösterebilmek başka bir şey. Hı hı. Yani burada kendimize yani bulunduğumuz pozisyonla ilgili olarak önce kendimize bakmak durumunda olduğumuz gerçeğini unutmayalım. Hı. Yani biz biraz bazı noktalarda özellikle böyle süslü kavramları çok seviyoruz ama o kavramların içeriğinin nereye doğru gittiğini ve dünyadaki genel dengelerde nasıl bir karşılık bulduğu gerçeğini ne yazık ki atlıyoruz. Öyle olduğu için de işler saçma sapan bir yerlere doğru da gidebiliyor. O yüzden benim kanaatim biz dünyada yani her ne kadar içinde bulunduğumuz dönemde böyle bir şeyi söylemek tuhaf gibi gelebilir ama biz dünyada en büyük iki tane imparatorluğu kurmuş ikiden bir tanesiyiz. Yani biz sonuç itibariyle dünyaya uzun bir dönem hükmetmiş ama o hükmetmesinde insanların sömürmeyen,
evet,
tam tersine oraya işte fazlasıyla medeniyeti götüren bir medeniyetin çocuklarıyız. Yani onu böyle gördüğümüz zaman iş biraz daha farklı bir yere oturacaktır. Yani Batı son 100 yıl içerisinde, 200 yıl içerisinde başka bir yere gelmiş olabilir, böyle kavramlar olabilir ama bu kavramları tabii ki reddetmeyelim ama bu kavramların arka plandaki gerçekleri de unutmayalım.
Bu kavramların tek başına da dünyayı selamete çıkarmayacağının idrakında olabilecek kadar tarihsel güçlü geçmişimiz var diyorsun. Aslında kesinlikle bilmiyorum, dün ve bugün Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da, yani her iki devletle de ilişkilerimiz var. Hiçbirinden de vazgeçmek niyetinde değiliz. Bir denge noktasını bulması gerekir cümlesi bir nevi bizim yol haritamızı da belirleyen doğru bir saptama gibi diyorum ben, ya bilmiyorum.
Kesinlikle haklısınız. Zaten biliyorsunuz yani bizim kurucu liderimizin zamanda söylemiş olduğu söz aslında işte yurtta sulh, cihanda sulh. O laf aslında böyle hakikaten içinde bulunduğumuz döneme de ondan öncesine de yol gösteren. Çünkü işte dünyanın geçirdiği çok büyük bir ikinci dünya savaşı var ve oradan sonra yaklaşık 75 yıl boyunca bu zaman dilimi içerisinde her şey daha farklı gidiyordu. Yani mümkün olduğu ölçüde sınırlar çizilmişti, belirlenmişti ama bakın artık emperyal gerçeklik biraz daha kendisini hissettirmeye başladı.
Yani Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi parayı veren düdüğü çalar, güçlü olan hukuk, demokrasi tanımaz gibi bir, evet, sürece gidiyoruz.
Yani oluyor.
Programın hani konseptinin dışına çıkmıyoruz gibi de düşünmesin dinleyicilerimiz. Bununla ilintili hemen bir soru soracağım sana. Bu gündemi de değerlendirmiş. Şimdi Kerim Abdülcabbar da bir efsane. İşte Özkan da onu hakikaten o sınırlı sürede çok güzel ifade etmiş. Ve Kerim Abdülcabbar şöyle bir cümle kullanıyor yıllar yıllar önce. Amerika'daki ırkçılık havadaki toz gibidir. Her gün o tozu yutsanız bile güneş toza çarpana kadar görünmez. Sonradan fark edersiniz ki toz aslında her yerdedir. Müthiş bir tanımlama yapmış Kerim Abdülcabbar. Buradan devam edelim istersen.
Valla şunu söyleyelim. Aslında biz bu programda zaman içerisinde böyle çok önemli bir takım isimleri konuştuk. Hadi konuşmaya da devam ediyoruz. Mesela bizi dinleyenler Muhammed Ali'yi konuştuğumuzu,
evet,
hatırlayacak.
Evet,
orada da,
evet,
benzer ifadelerle karşı karşıya kaldığımızı, aslında karşımızda böyle sadece bir boks şampiyonu olmadığını, aynı zamanda dünyaya bambaşka şeyler, mesajlar veren bir isim olduğunu hatırlayacak.
Hocam bir cümle var, onu okuyayım, oradan devam et çünkü bununla ilgili yine Kerim Abdülcabbar Muhammed Ali ile ilgili de şunu diyor. Ona bir sporcu olarak çok saygı duydum. Daha sonra İslam'a ilgi duymaya başladığımda Muhammed Ali de ciddi olarak karşıma çıktı ve o da İslam'a geçiş yaptı. Böylece ikimiz de aynı noktaya geldik ama aynı noktaya varmak için farklı yollardan gittik. Devam edebilirsin.
Şimdi bu dönem aslında yine Kerim Abdülcabbar'ın o az önce sözünü ettiğiniz cümle, o ırkçılıkla ilgili çok yoğun bir ırkçılığın yaşandığı dönemden dönem söz konusu. Yani, hı hı, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde 1955 ile 1970 yılları arası çok yoğun bir ırkçılığı görecek.
Hatta 80'e kadar bile uzatabiliriz onu, değil mi hocam?
Doğru. 80'e kadar gidebiliriz ama özellikle 60'ların ortasından itibaren iki tane önemli isim vardır. Martin Luther King ve Malcolm X.
Evet.
Şimdi bu iki isim de Müslümanlığı seçmesi, ardından yaşananlar, o gelişmeler ve orada hakikaten çok yol göstericidirler. Farklı farklı şekillerde ama insanlığın önünde yol göstermesi aslında çok önemli figürlerdir. Ve burada işte Muhammed Ali gibi, Kerim Abdülcabbar gibi isimlerin Müslümanlığı seçmesinin tabii çok büyük etkisi olacak. Yani her ne kadar şimdiki ölçüde bir medya olmasa da yine o dönemde de televizyon bizden farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın bir
medya aracı. Tabii.
Ve öyle olduğu için de çok yaygın bir etkide bulunuyor ve gerçekten bu isimlerin Müslümanlığı seçmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde fazlasıyla karşılık buluyor.
Tabii.
Ve Kerim Abdülcabbar'la beraber tabii biz şunu da görmeye başladık. Şimdi Muhammed Ali belli aralıklarla ringe çıkan bir boksör. Ama Kerim Abdülcabbar her hafta ya da yılda 70 defa, 80 defa parkelere çıkan bir...
Sürekli göz önünde olan bir figür, bir ikon değil mi?
Böyle olunca daha da ön plana geçmeye başlıyor. Tabii. Ardından bir de NBA gibi, yani gerçekten geçen hafta da söylemiştim. Yani endüstriyel sporun ilk defa filizlenmesini sağlayan alan aslında...
Çekirdeğini oluşturan bir yapı. Çekirdeğini oluşturan bir yapı.
Gerçekten NBA'dir ve NBA'de bu işin... bu kadar büyümesini sağlayan kişilerin başında aslında Kerim Abdülcabbar geliyor. Çünkü hem fizik anlamında boyuyla hem ortaya koyduklarıyla, işte az önce sözünü ettiğiniz o smaç yasağı geldiğinde atmış olduğu basketi olarak getirmiş olduğu kendine ait olan bir tarzla. Ve bunun da ötesinde tabii bir parantez daha açmak lazım. O parantez de şu: Kerim Abdülcabbar sadece buralarda oynamıyor. Aynı zamanda metinde olmayan bir şeyi söyleyeyim. Aynı zamanda sinemada da oynuyor. Ve orada da örneğin Bruce Lee ile dünyanın bir dönem çok büyük etkide bulunan bir ismiyle, işte Ölüm Oyunu gibi pek çok filmde karşı karşıya geliyor. Hatta ben programa girmeden evvel tekrar baktım Kerim Abdülcabbar ile ilgili. Kerim Abdülcabbar'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki, ben Bruce Lee'den antrenman tekniğini öğrendim. Açma germenin ne kadar önemli olduğunu ve oradan yogaya doğru geçiş yaptım. Yani baktığınızda karşımızda hakikaten son derece entelektüel, ki az önce sözünü ettiğiniz cümlelerde de gördüğümüz gibi müthiş bir isim var. Ve bu isim parkeleri adeta sallıyor. Ve bugün hala NBA'de tüm zamanların en önemli basketbolcuları arasında ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bu çok, müthiş bir kariyer.
Çok doğru. Hocam bir soluklan, bir virgül koyalım. Hemen Özkan'a merhaba diyeyim. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, teşekkür ederim.
Özkan'cığım çok güzel bir metin okuduk, paylaştık dinleyicilerimizle. Hocam farklı yorumlar getirdi. O metinden kendi gençliğime de gittim ben. Posterini duvara astığım Kerim Abdülcabbar diyorsun. Hakikaten benim de Kerim Abdülcabbar'ın posterini duvara asmışlığım vardır 80'lerdeki o ilk gençlik yıllarımda. Yine 80'lerdeki ilk gençlik yıllarımızda biliyorsun 80'lerin ilk başında bizim A milli basketbol takımımızda Aydan Siyavuş liderliğinde çok güzel başarılar elde etmiştir. Balkan şampiyonluğu. Onun da posterini asmışlığım vardır. Hakikaten böyle bir nostalji turu oldu. 80 diyoruz, 2020 diyoruz. 40 yıl, en az 40 yıl geçmiş aradan. Şimdi hocam da işte o senin metinde de o vurguyu yapmışsın. Hocam da tekrarladı. O smaçla ilgili yasağın başlaması. Yine hafızam beni ta 80'lere götürdü. Bizim milli takımımızda Mehmet Dövüşken vardı Özkan, hatırlar mısın?
Evet,
Kara Mehmet.
Evet.
O da bir maçtan önce ısınma turunda bir cam potayı smaçla tuz buz etmişti. Evet. O zaman tabii teknoloji böyle esnek potalar, hidrolik şunlar bunlar yoktu. O potanın değişmesi nedeniyle maç 2 saat, 2,5 saat geç başlamıştı. Hatırlarım yani. Sen nereden devam etmek istersin Kerim Abdülcabbar'la ilgili?
Şimdi hocamız da yani Ahmet hocamız da epey bir bu gündem hakkında bir konuşuldu. Ben de çok küçük bir şey söyleyeyim onunla
lütfen
ilgili, sonra devam edeyim.
Lütfen.
Yani şöyle özetleyebilirim ben son dönemde yaşananı. Hani Batı en az 200'dür deyip devam edeyim ben.
Hı hı.
Şöyle bir şey var. Kerim Abdülcabbar dediğimiz kişi bu oyunu değiştiren ciddi anlamda. Mesela çok ünlü bir yıldız olabilirsiniz. İnanılmaz yetenekleriniz olabilir ama...
Hı hı.
Bir de öyle bir figür olursunuz ki oyunu değiştirirsiniz.
Hı hı.
Yani genel anlamda yepyeni bir katman ortaya koyarsınız ki insanlar basketbolun farklı oynanış biçiminin başka şekilde de oynanabilirliğini görürler. Zaten şeyle başlıyor bu Skyhook'la başlıyor. Yani bir alternatif. Onun başlama temel sebebi de sürekli gözle...
Özkan, Skyhook'un bizdeki basketbol tarihindeki karşılığı kim? Bakalım aynı ismi mi söyleyeceğiz?
Vallahi onu pek kullananlar o kadar profesyonelce... Hani o
tabii Abdülcabbar gibi değil ama mesela...
Benjamin olabilir belki.
Efe Aydan.
Bence de Efe Aydan hocam.
Efe evet. Aydan.
Benjamin şey de var. Beşiktaşlı Benjamin, evet.
Bu yani kullanılması çok kolay bir şey değil. Mesela NBA tarihinde bile bu atışı kullananlar var ki o yaptıktan sonra kullanıyorlar. Başarı yüzdeleri çok şey, az seviyede. Şöyle devam edelim. Oyunu bir şekilde değiştirirken aynı zamanda aktivist de bir kişiliği var. Bir çok ciddi anlamda bir yadırganma durumu var özellikle Müslüman olduktan sonra. Ama o kadar ünlü ve o kadar baskın bir karakter ki bütün Hollywood'un ya da işte kendisi gibi kendi siyahi insanlarla çok yan yanalar. İşte Martin Luther King'le, Malcolm X'le, işte diyelim ki Amerika'nın kendi vatandaşlarına, Steve McQueen'le, işte efendim Bruce Lee'yle, yani öyle bir şey yaratıyor ki kendi etrafında bir aura, herkes onunla birlikte. Dolayısıyla her geçen gün işte tabii çok daha ünlü olmaya devam ediyor ki Lakers'a gittiği zaman o böyle şeyi Milwaukee Bucks dönemini veyahut da okul döneminde mükemmel oynamasına rağmen işte orada basketbolu gerçekten değiştirdiğini perçinliyor. İşte Magic Johnson'ın da katılımıyla o bahsettiğim metinde de bahsettiğim gibi bugün halen basketbol dünyası o dönemde oynanan basketbolun o biçimin o kültürün bambaşka olduğunu söylerler. Çünkü şeydir yani Showtime diyorlar. Showtime'ın açılımı şu yani bir şekilde çok sıkı bir zone press yapıldıktan sonra top Magic Johnson'ın eline geçer. Magic Johnson çok hızlı bir fast break'te ya James Worthy'yi bulur ya da Kerim Abdülcabbar'ı. Sonrası malumdur zaten. Basketle biter. Ve o kadar çabuk yaparlar ki bunu. Karşıdaki takımlar bir şekilde onlara dayanamaz hale gelir. Ve Lakers o dönemi özellikle Pat Riley antrenörleri bugün yine NBA tarihinin en ünlü koçlarından bir tanesidir. Çok baskın olduktan sonra bir takım çok ünlü basketbolcular da açıklama yapmak durumunda kalırlar. Bu yeni geliştirilen sisteme. İşte Isaiah Thomas gibi, işte Julius Erving gibi kişiler ki bunlar da son derece önemli isimler. Tabii hatta çok önemli isimler. Kerim Abdülcabbar'ın bugüne kadar NBA'in gördüğü en iyi pivot olduğundan bahsederler. Çünkü çok ciddi bir bitiricidir. Bakın geçtiğimiz haftalarda NBA All-Star etkinliği düzenlendi. O etkinlikte 75 NBA yıldızı bizzat oraya davet edildi. Orada Kerim Abdülcabbar'a sıra geldiği zaman yani artık yaşını başını almış ama salon ayrı bir reaksiyon gösterdi. Gülümsedi her zamanki olduğu gibi. Çok insancıl tavırları var. O Skyhook'u böyle elini havaya kaldırıp hafif bir taklidini yaptı. Hemen reaksiyon aldı. Yani hiçbir şekilde unutulmadı. Bugün halen gündemde olan bir isim. Yine aynı etkinlikte bir smaç yarışması düzenlendi. Smaç yarışmasının artık dozunun kaçtığını ya eskisi kadar ciddi yapılmadığını protesto etmek için salondan ayrıldı. Yani demek istediğim halen büyük bir etkinliği var. Yazarlığı var. İşte filmlerde hocam
hala bir duruşu var. Tırnak içinde böyle bir aklının yatmadığı yerlere gösterdiği reaksiyonu var değil mi? Bir tutarlılığı
var. Hiç sormuyor bu aktivistliği ve o 75 kişi içerisinde en son Michael Jordan çıktı tam da merkeze aldılar. Dediler ki hani bir numarasın ama 3 numarada yine yani bütün yapılan şeyde NBA taramasında işte insanların fikirleriyle oluşturulan o listede 3 numarada ama pivot olarak her zaman 1 numara. Hiç durmadan da bu şeylerine devam ediyor. Yani
Özkan'cığım mesela bak metinde de vurguladık. 1560 maç var. Potalara bırakılan 38.387 sayı var. Bunu yani 38.000'i 1560'a böldüğümüzde kabaca 25 sayı karşımıza çıkıyor. Bu şu demek, her maçta 25 sayı ortalamayla oynayan bir efsane var. Yani bir maçta, 10 maçta, 50 maçta, 100 maçta ulaşmıyorsunuz bu ortalamaya. 1560 maçın ortalaması bu. İnanılmazın ötesinde bir istatistik. Yine şunları da sana ve dinleyicilere ileteyim Özkan, oradan devam etmeni isteyeyim. Sevgili dinleyiciler, 6 defa NBA şampiyonluğu kazanıyor Kerim Abdülcabbar. 71'de Milwaukee Bucks'la, 80, 82, 85, 87 ve 88'de Lakers'la. 71 ve 85 yıllarında MVP seçiliyor. Kariyeri boyunca 6 kez NBA'in en değerli oyuncusu oluyor. 20 yıllık kariyerinde 19 kez All-Star'a, 17 kez All-Star maçına çıkıyor. Kariyerinin ilk ve son yıllarında All-Star'da yer alıyor ve 1977-78'de bir talihsizlik yaşayıp elini kırdığı için katılamıyor. Sayı krallıkları var arka arkaya 70'lerde. Savunmadaki gücünün büyüklüğünü 4 kez NBA blok kralı seçilmesiyle gösteriyor. Toplamda 11 kere NBA savunma takımına seçiliyor. Ve işte az önce Özkan da vurguladı, Ahmet Hocam da vurguladı. Çengel atışlar, skyhook denilen çengel atışlarında bir nevi basketbol tarihindeki mucide oluyor. Bütün bunları toparlayarak sen de bir özet yap, bir 2-3 dakika Özkan. Sonra sana teşekkür edelim. Kalan 2-3 dakikada da Ahmet Hocam'la devam ederiz. Söz
sende. Şimdi öyle bir basketbolcudan bahsediyoruz ki kendi iş dünyasında yaptığı bir yolculuk var dedim ya, inancı açısından. Mimar Sinan'ı da bilen bir adam. İşte bir şadırvanda abdest alan da bir adam. Sayı kralı olan da bir adam. Yani kesinlikle yaşadığı dünyada neler olup bittiğiyle çok ciddi anlamda ilgilenen birisi. Ve ilerleyen zamanlarda ciddi bir kaleminin olduğundan da bahsediliyor. Çünkü çocukluğundan beri okul arkadaşları mesela okul döneminde iki tutkusundan bahsediyorlar. Biri basketbol, diğeri kitapları. Şimdi NBA'de birçok oyuncunun kariyerlerini inceliyorsunuz ama bu tür bir adama rastlamak neredeyse imkansız. Hayatı boyunca hep hayatı anlamlandırmaya ve bir şekilde öğrenmeye estetik olan ne varsa peşine düşmüş biri.
Özkan, bu son etkinlikte, son NBA etkinliğinde Kerim Abdülcabbar da vardı dedin sen. Muhtemelen izlemişsin
bunu. Evet, vardı.
Ben izlemediğim için beni de bilgilendir, dinleyicileri de bilgilendir. 47 doğumlu olduğu için 75 yaşında nasıl, gayet sağlıklı mı, dinç mi hala Kerim Abdülcabbar?
Şimdi dinç ama şey var, çok ilginç bir şey, çok da güzel bir soru oldu. Bu bir şey, ben seyrettiğim için karşılığını öyle düşünüyorum. Herkes ayakta durdu ama o yürüdükten sonra geldi, ona bir sandalye verdiler, orada oturdu. Yani diğer arkadaşları kadar dinç durumda değil ama inanın bana yani hakikaten en sempatiklerden bir tanesi.
Belki de oraya çağrılan o 75 kişi dedin herhalde en yaşlısı olabilir değil mi? O grupta olabilir.
En yaşlısı değil, şeye kadar almışlar olayı. Kimi şeyler, ünlüler sadece fotoğrafları gösterilerek anıldı. Ama hayatta olan kim var kim yok herkes bulunmuş ve oraya getirilmiş. Kerim Abdülcabbar'dan da yaşlı olanlar vardı. Ama şey olarak, fizik olarak tabii ki biliyorsunuz fiziksel özellikleri devasa bir adam. Dolayısıyla artık zorlanıyor, yürüyor bir şekilde ama oraya geldiği zaman o podyumda uzun süre anonslar yapılıp farklı isimler podyuma çağrıldığı için beklemek yerine oturmayı tercih etti. Bu dikkatimi çekti. Ama hep gülücükler dağıttı. Ve insanlarla iletişimi, işte bir diyelim ki bir efsane geliyor, peşinden bir başkası geliyor, mutlaka işte bir şekilde bir selamlaşma, bir sarılma, çok büyük bir ilgi de gördü. Yani gecenin yıldızlarından bir tanesi.
Özkan, bir o zaman bir virgül koy, hatta da durabilirsin. Son 4 dakikamız, hemen Ahmet Hocam'a bir soru yönelteceğim. Hocam, senin uzmanlık alanından bir soru, bizi de bilgilendir diye soracağım. Amerikalıların böyle şovları, işte ahde vefaları organize etme yetenekleri bütün kusurlarına rağmen herhalde çok iyi değil mi? Yani bu taraflarını ben çok önemli buluyorum. Bir tarihi bakın, bir salona topluyorlar. Çok detay detay detay insanlara kalıcı bir belge bırakıyorlar. Doğru mu bu saptama sence?
Bu doğru, kesinlikle doğru ve bunu yıllardır yaptıkları için artık öylesine bir yer etmiş vaziyette ki söz konusu bütün organizasyonlarda bunu görebilirsiniz. Yani farklı bütün spor dallarında aslında bunun bir karşılığı var. Ve tabii şunun da farkındalar. Yani spor endüstrisi açısından konuşayım. Diğer tarafı söylemeye gerek yok. Spor endüstrisi açısından baktığınızda insan vurgusu ve bizim hep konuştuğumuz o hikayeler, bir takım işte şöhretler, onlarla tekrar tekrar buluşturmak ve bu anlamda baktığınızda aslında bütün bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu da zamanda keşfetmişler ve sürekli hale getiriyorlar. Yani aslında bütün bunları yaparken hem bir ahde vefa var ama aynı zamanda o ahde vefa ile beraber işleyen müthiş de bir endüstri var ve ekonomi var.
Bence harika bir açılım getirdin bize. Evet. Çok doğru. Yani her manada onların tabiriyle win-win diye bir olgu var. Kazan-kazan değil mi?
Tam da bu. Kazan-kazan devam ediyor.
Evet. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya yine basketbol dünyasıyla devam ederiz. Sağ ol, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Sağ ol. Özkan'cığım, o zaman seninle veda edelim. Son 60 saniye. Sen neler söyleyeceksin?
Şöyle söyleyeyim, madem bu NBA haftasından bahsettik, oradan devam edeyim.
Lütfen.
Bu tarihi isimlerin yan yana getirilmesi, seyircinin nasıl büyük bir duygu durumu yarattıysa ve bütün dünyada son derece yani olumlu bir şey olarak görüldüyse, oynanan maçında bir o kadar eskileri arattığı ve çok kötü olduğu söylendi. Çünkü takımlar birbirlerine ciddi anlamda presler yapmadan neredeyse o işi tamamen bir sola götürecek. Yani basketbol maçından çok direkt olarak bir gösteriye dönüşmüş olması çok büyük bir eleştiri aldı.
Hmm.
Ertesi günde yani bu etkinliğin ertesi gününden itibaren bütün dünya şunu söyledi. NBA yönetimi, başlarında tabii ki biri var, yeniden bu organizasyona bir format atmalı. Yoksa NBA'nin imajında bir düşüklük söz konusu olabilir. Gerek farklı işte o birkaç kategori var işte. Diyelim ki şut atma yarışması var, smaç şampiyonası var. Hepsinin çok daha ciddi yapılması, daha biraz daha ciddiyetle bu
işlere... Yalnızca gülelim, eğlenelim modunda olmaz bu işlere geldi
çünkü
diyorsun.
Çünkü bundan önceki etkinlikler gerçekten hafızalara kazınan inanılmaz şeylerdi. Ama bahsettiğiniz o organizasyon yeteri yine mükemmeldi. Örneğin bu eski yıldızların olduğu şeyde çıktı, podyuma çıktı bölümde. Arkada çok güzel televizyon gösterileri, onların eski posterleri, yani neler neler, her şeyi yaptılar.
Bunu medya canlı yayınladı mı, yoksa sen bireysel merakın ve çabalarınla mı ulaştın Özkan?
Biraz öyle oldu, evet.
Biraz öyle oldu. Tamam.
Dolayısıyla müthiş bir geceydi ama basketbol adına kötü bir gece oldu. Oynanış biçimi anlamında.
Anladım.
Bunu mutlaka düzenlenmesi gerektiği.
Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum. Süre aktı. Tam zamanına geldik. Haftaya yine kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Eda Kotanoğlu, Cihan Aktepe, mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem ve konuklarım Özkan Pekesen, Ahmet Talimcilerle birlikte hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşebilmek ümidiyle alaısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.